Ayrım 47.
Durum Türkler için de aynı olmuştur. İslam'ı kabul tarihlerine gelinceye kadar kadınların hükümdarlık ettikleri ya da kocalarıyla birlikte hükümet işlerini gördükleri bir gerçek iken İslamiyet'i kabulden sonra bu gelenek giderek yok olmuştur. Muhammed kadınların sadece dünyevi iktidardan değil, fakat aynı zamanda uhrevi nitelikteki iktidarlardan da yoksun olmak üzere yaratıldıkları inancını yerleştirmiştir. Yerleştirirken de Tanrı'ya elçilik yapmanın ya da meleklerin, özellikle Cebrail'in ziyaretine mazhar olmanın mucizevi bir imtiyaz olup sadece erkeklere layık görüldüğünü söylemiş ve peygamberlerin kadınlardan değil erkeklerden gönderildiğini belirtmiştir. Kur'an'a bu konuda ayetler yerleştirmiştir. Örneğin Yusuf ve Nahl surelerine kendisinden önce peygamberler gönderildiğini, Tanrı'nın bu peygamberlere Cebrail marifetiyle vahyettiğini, onları kasabalar halkından ve daima erkeklerden seçtiğini anlatan şu ayeti koymuştur. Biz senden önce de peygamber olarak sadece kasabalar halkının içinden seçtiğimiz ve vahyettiğimiz insanlar, erkekler gönderdik. K 12 Yusuf Suresi ayet 109. Ey Muhammed! Doğrusu senden önce de kendilerine kitaplar ve belgeler vahyettiğimiz bir takım adamlar gönderdik. K 15 Nahl Suresi ayet 43-44. Bu ayetlerde yer alan insanlar ya da adamlar şeklindeki sözcüklerin erkekler anlamına geldiği hususunda hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Din bilginleri bu konuda görüş birliği halindedirler. Beyzavi'nin Envarut Tenzil ve Esrarut Tevil adlı yapıtına göz atmak yeterlidir. Kur'an'ın en iyi yorumu niteliğinde kabul edilen ve sünnilerce de mübarek diye benimsenen bu yapıtında Beyzavi, Ali İmran suresinin 42. ayetini açıklarken aynen şöyle der. Kur'an'ın Yusuf suresinin 109. ayetindeki "Biz senden önce insanlardan gayrı başka peygamber göndermedik" sözleri gereğince Tanrı'nın peygamberlik görevini hiçbir kadına tanımadığı hususunda görüş birliği vardır. Bu görüş sahiplerine göre Tanrı'nın Cebrail marifetiyle vahyettiği insanları kadınlar arasından değil fakat sadece erkeklerden seçmesinin ilk nedeni kadınları aklen ve dinen eksik, dun yaratmış olmasıdır. Çöl bedevileri arasından değil de sadece kasabalar halkından seçmesi nedeni de yine Beyzavi'nin bildirdiğine göre çöl insanlarını cahil ve duygusuz bulmuş olmasındandır. Başka bir deyimle Tanrı, bütün peygamberlerini ve elçilerini, yani Cebrail aracılığıyla vahyettiği ve şereflendirdiği insanları erkek olmak kaydıyla kasabalar halkından seçmiştir. Fakat denilebilir ki Muhammed'e göre bu kuralın bir istisnası olmuştur. O da İsa'nın annesi Meryem ile Meryem'in anası Hanna'dır. Zira bunun böyle olduğunu Kur'an'a koyduğu şu ayetlerle anlamak mümkündür. K 19 Meryem suresi ayet 16-18-20-28. K3 Ali İmran suresi ayet 38, K4 Nisa suresi ayet 156-171, K5 Maide suresi ayet 17. Ne ilginçtir ki Tanrı bu şerefi Muhammed'in kendi öz annesi Emine'ye layık görmek şöyle dursun, Emine'yi Müslüman imanında dahi yaratmamış, gönlünü açıp Müslüman yapmamış, üstelik Müslüman olarak ölmedi diye de Muhammed'e anası Emine için hayır dua etme iznini vermemiştir. İlerideki sayfalarda ayrıca göreceğiz ki bütün bunların böyle olduğunu söyleyen bizzat Muhammed'dir. Yine Muhammed'in bildirdiğine göre Tanrı vahiy indirmekle görevlendirdiği meleklerini dahi kadınlardan değil erkeklerden seçmiştir. Gerçekten de Kur'an'da Cebrail başta gelmek üzere meleklerin 50 bin yıllık derecelere bir günde yükselttikleri K70 Me'ariç suresi ayet 4 ve Kadir gecesi her iş için Kur'an'ı indirdikleri K97 Kadir suresi ayet 4. Cebrail'in Tanrı emriyle Kur'an'ı Muhammed'in gönlüne ve kalbine yerleştirdiği K2 Bakara suresi ayet 97, K19 Meryem suresi ayet 64, K75 Kıyamet suresi ayet 16-18, K53 Necm suresi ayet 4-8. Hem de anlaşılsın diye Arapça olarak yerleştirdiği K26 Şuara suresi ayet 193-195. Bundan dolayıdır ki meleklere ve Cebrail'e düşman olanların Tanrı'ya da düşman sayılacakları K2 Bakara suresi ayet 97-98 bildirilmiştir. Ve işte bu melekler dişilerden değil erkeklerden yaratılmışlardır. Muhammed'e göre meleklerin dişi olduğunu düşünmek ya da söylemek Tanrı'ya karşı hakarette bulunmaktır. Öte yandan Tanrı ve Peygamber emirlerini insanlara belletmek gibi görevleri yerine getirmek işinin de sadece erkekler tarafından görülmesi gerekir. Çünkü Muhammed Kur'an'a erkek kız gibi değildir. K3 Ali İmran suresi ayet 36 ayetini koymakla bunu anlatmak istemiştir. Suyuti Celaleddin gibi yorumcular bu ayete dayanarak kadınların din görevleri alamayacaklarını, örneğin imamlık, müftülük, kadılık vesaire gibi görevlere getirilemeyeceklerini söylemişlerdir. Bilindiği gibi bu ayette İmran karısı Hanna, Anna, Meryem'i doğurduğunda Tanrı ile şöyle konuşur. Ya Rabbi kız doğurdum, erkek kız gibi değildir, ben ona Meryem adını verdim. K3 Ali İmran suresi ayet 36. İşte İslam dünyasının en ünlü bilginleri yüzyıllar boyunca kadınların dünyevi yetkileri kullanamayacaklarını, halifelik, imamlık vesaire gibi işler yapamayacaklarını hep bu tür hükümlere dayanarak savunmuşlardır. Örneğin İbn Haldun, Mukaddime adlı yapıtında halifelik ve iktidar konularını incelerken, kadınların erkekler üzerinde emretme haklarına sahip olmadıklarını ve siyasal nitelikte yetkilere sahip bulunmadıklarını belirtirken şöyle der. Tanrı halifeyi kendisine vekil yapmış ve kullarının işlerinin onun aracılığıyla görülmesini istemiştir. Din bilginlerinin açıklamalarına göre kadınlara böyle bir yetki tanımamıştır. Çünkü kadınlar için iktidar kullanma diye bir şey söz konusu değildir. Onların tüm davranışlarına erkekler hakimdir. Bu görüşü savunurken İbn Haldun'un dayanağı aynı zamanda Muhammed'in kadınlar aklen ve dinen dün yaratılmışlardır şeklindeki hadisiydi. İbn Haldun aklen zayıf olan her şeyi kadınlara ve çocuklara özgü sayar, bundan dolayıdır ki kadınların halifeliğe getirilemeyeceklerini, imamlık, kadılık vesaire gibi işler göremeyeceklerini savunur. Gazali aynı hadise sarılarak ve ayrıca bir de Kur'an'ın iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir ve erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler şeklindeki ayetlerini göz önünde bulundurarak aynı sonuca varır ve şöyle der. Yarım tanık durumunda sayılan kadın nasıl yargıç olabilir? Sadece din üstadları değil, fakat ünlü devlet adamları ve nice yazar ve düşünür de buna benzer görüşleri işlemekten geri kalmamışlardır. Nizamül Mülk'i bir bakıma Selçuk sultanlarının siyasal eğitimini sağlamıştır, kadınların eksik yaratıldıklarını ve bu nedenle onların iktidar işlerine karıştırılmamalarını, aksi takdirde devletin temelden çökeceğini söyler ve bu konudaki din emirlerini sergilerdi. Yüzyıllar boyunca benimsene gelen bu inanışları günümüzün üstadları arasında aynı kıskançlıkla paylaşan ve Müslüman kadının siyasi hak ve özgürlüklere sahip olmamasını savunanlar çoktur. Bundan dolayıdır ki Türkiye gibi laikliği kabul eden ya da Batı etkisiyle hareket eden bir iki ülke hariç hiçbir Müslüman ülkesinde kadınlara siyasal özgürlük tanınmamıştır. Türkiye gibi 1920'den itibaren ulus egemenliği ve din ve devlet ayrılığı, laiklik, eşitlik ve özgürlük ilkelerine sarılan ve 1934'ten bu yana kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımış bulunan bir ülkede dahi din adamları, kadınlara siyasi haklar tanınmış olmasını hiçbir zaman hazmedememişlerdir. Her ne kadar Atatürk'ün hayatta bulunduğu sürece seslerini çıkarmamış iseler de, onun ölümünden sonra ilk fırsatta ve giderek artan bir hızla düşmanlıklarını belli etmişlerdir. O kadar ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, ki devlet organlarından biridir, insanlığın 21. yüzyıla girmek üzere bulunduğu bu uygarlık döneminde hiç çekinmeden şu nitelikte fetvalar verebilir olmuştur. İslam hukukunda amme velayeti denilen devlet teşkilatı riyaseti ancak erkek bir vatandaş tarafından temsil olunur. Bu millet otoritesini temsil edecek mevkiye kadın intihap edilemez. Çünkü kadının fıtratı birçok cihetlerden bu çok ağır vazifeyi deruhte etmeye müsait değildir. Bunun için İslam hukukunda devlet siyasetine intihap olunabilmesi hususunda kadın için hiçbir hak kabul edilmemiştir. Başkanlık bu görüşü kadınların bünye ve irade itibariyle fıtri zaaf içerisinde bulunduklarına dair Muhammed'in söylediklerine dayanarak ve yine onun mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz şeklindeki sözlerini hatırlatarak sergilemiştir. Bu aynı başkanlık kadınların kaymakam dahi olamayacaklarını zikrederken de Kur'an'ın Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından dolayı erkekler kadınların idarecisi ve gözeticisidirler. Nisa suresi ayet 34 şeklindeki hükümlerini öne sürmüştür. Ne hazindir ki bütün bunlar Müslüman ülkeler içerisinde kadınlara en geniş hak ve özgürlüğü tanımış olan ve laiklik ilkesini 70 yıla yakın bir süre boyunca tek başına en başarılı şekilde uygulamış olan Türkiye gibi bir ülkede vuku bulmaktadır. Hatırlatalım ki Atatürk'ün laiklik konusunda yaptıklarını ve özellikle kadınları seçme ve seçilme hakkına kavuşturma çabalarını diğer Müslüman ülkelerde taklit etmek isteyen liderler çıkmamış değildir. Örneğin İran'da Şah Pehlevi, Mısır'da Nasır ve Sedat hep bu yolu denemişlerdir. Fakat hiçbiri başarıya ulaşamamıştır. Çünkü hiçbiri şeriat gücüne karşı dikilmeyi göze alamamıştır. Nitekim Mısır'da kadınlara seçme hakkı tanıyan kanun 1956 yılında o da büyük güçlüklerle kabul edildiği halde o tarihten bu yana kadınların çoğunluğu oy hakkını kullanmaktan ve siyasal yaşama katılmaktan uzak tutulmuşlardır. Çünkü bir kere din kuruluşları, başta El-Eser hocaları, uleması olmak üzere fetva üzerine fetva yayımlayarak böyle bir kanunun İslam dinine aykırı düştüğünü ve kadınların güvenilmez karakterde çabuk karar değiştiren yaratıklar olup oy hakkını kullanmaya ehil bulunmadıklarını ileri sürerek kanunun uygulanmasını önleyeceklerini bildirmişlerdir. Dinsel güçler yanında halktan kişiler de aynı yönde direnme göstermiştir. 1969 yılında yapılan bir anketten anlaşılmıştır ki, Kahire'de her üç kişiden biri kadınların erkeklere eşit durumda olmadıklarını, görevlerinin eve kapanıp iş görmek bulunduğunu söylemiştir. Ve işte bundan dolayıdır ki, Mısırlı kadın seçim kanunlarının sağladığı hakka rağmen iktidar olayına yabancı kalmıştır. Kur'an'ı anayasal kanun olarak kabul eden ve bu nedenle yeryüzünün en demokratik ülkesi olduğunu ileri süren Kuveyt'te kadınlara oy hakkını öngören bir teklif 1982 yılında İslam'a aykırıdır gerekçesiyle reddedilmiştir. Pakistan ve Bangladeş gibi kaç yıldır atom bombası yapmak için uğraşan, sanki tüm uygarlık sorunlarını çözümlemiş ve insanlarına insan gibi yaşama olanağını sağlamış ve atom silahından başka yapacak bir işi kalmamış görünen ülkelerde, kadın her alanda olduğu gibi siyasal haklar alanında da acınacak durumdadır. Her ne kadar oy hakkını öngören kanunlar bulunsa da şeriat yasakları yüzünden örneğin kadın erkek yaşamını engelleyen bu kanunların pratik bir faydası olmamaktadır. 6. Kadını cahil tutmak suretiyle sömürme kurnazlığı. Muhammed'in eğitim sorununa önem verdiği, özellikle kadınların talim ve terbiyesini öngördüğü ve bunu sağlamak üzere hükümler koyduğu söylenir. Örneğin, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. K66 Tahrim Suresi ayet 6 şeklindeki ayetlerle kocalara karılarını ve kızlarını eğitmeleri emrini verdiği ileri sürülür. Bu iddiaları günümüzde ele alanlar, Muhammed'in yerleştirdiği esasların zamanla unutulduğunu ve bu yüzden Müslüman toplumlarda kadınların cahil kaldıklarını söylerler. Bu iddialarında tıpkı diğerleri gibi abartma olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü Muhammed ne akılcı bir eğitime, yani gerçeklere akıl yoluyla gidilir formülüne yer vermiştir, ne de kadınların müsbet eğitime tabi tutulmalarını aklından geçirmiştir. Her ne kadar ilim içinde de bulsan al diyerek öğrenim sorunlarına eğildiği sanılırsa da, ilim sözcüğüyle akılcı ilimleri değil, fakat gökten inme verileri yani din diye belirttiği şeyleri öngördüğü düşünecek olursa, ve Kur'an dışında ilim tanımadığı göz önünde tutulursa, insan beynini geliştirici nitelikte bir eğitime yer vermediği kolaylıkla anlaşılabilir. Bu konuyu diğer yayınlarımızda ele aldığımız için burada fazla durmayacağız. Fakat kadınların eğitilmesi sorununa kısaca değinmekte yarar bulmaktayız. Hemen belirtelim ki, kadınları aklen ve dinen eksik, kötü ve fitneci vesaire gibi deyimlerle tanıtan, şeytandan sayan ve kocalarına tabi kılan Muhammed gibi bir kimsenin kadınların eğitimine ön ayak olacağını düşünmek saflık olur. Çünkü eğitilen ve fikren geliştirilen bir kadının bu haksızlıklara ve aşağılamalara boyun eğmeyeceğini, kendisini bu durumlarda tutan ya da tanımlayana karşı isyan edeceğini herkesten önce o bilirdi. Erkek sınıfının mutluluğunun ve kadını ona kul durumlara sokmanın, ancak kadını cahil tutmakla mümkün olacağında yine herkesten önce o düşünmüştür. Gerçeği söylemek gerekirse bütün bunlar tarih boyunca tüm toplumlarca bilinen ve toplumları peşlerinden sürükleyen liderlerce uygulanan şeylerdir. Bu gerçeği keşfedebilmek için Tanrı elçisi olmaya da gerek yoktur. Bundan dolayıdır ki Muhammed her ne kadar yukarıdaki şekilde konuşsa da, karılarınıza, kızlarınıza okuma yazma öğretmeyin. Onlara sadece yün örmesine ve bir de Kur'an'ın Nur suresini öğretin şeklindeki hadisler bırakmış ve bu hükümleri herkesten önce kendisi kendi karılarına uygulamıştır. İbn Hacer'den öğrenmekteyiz ki Muhammed'in kadınlarının birçoğu okuma yazma bilmezdi ve öğrenmelerine de Muhammed engel olurdu. Eşine okuma yazma öğretmeye kalkan kişilere de lanetler yağdırırdı. Daha sonraki dönemlerde din bilginleri Muhammed'in bu sözlerine ve örneğine bakarak kadınlara okuma yazma öğretilmemesi gerektiğini İslami bir inanç haline getirmişlerdir. 11. yüzyıl ünlülerinden İbn Kâbus ve 12. yüzyıl bilginlerinden Tusi ve daha niceleri hep bir ağızdan olmak üzere bu inancı desteklemişlerdir. İbn Kâbus, Kâbusname adlı yapıtında şöyle der: kız çocuklarına erginlik çağına geldiklerinde dinsel görevleri belletilmelidir. Fakat eğer felaket doğurucu sonuçlardan kaçınılmak isteniyorsa okuma yazma öğretilmemelidir. Tusi ise aynı doğrultuda olmak üzere, kadınlar ve kızlar devamlı şekilde kapalı tutulmalı ve kadın bölümünde belirttiğimiz niteliklere sahip kılınmalıdır derken, kadınlara din bilgisi vermek fakat okuma yazma öğretmemek gereğini hatırlatırdı. Bütün bunlar pek tabidir ki Muhammed'in emirlerine dayalı davranışlardır. Kadınları fazla eğitmemek ve onlara fazla yüz vermemek hususunda Muhammed'in söylediği sözler Arap atasözleri haline gelmiştir. Bir Arap yazarının yakın yıllarda kitap halinde yayımladığı bu sözler arasında şunlar dikkati çekmektedir: kızına okuma yazma öğretme ve onu taban seviyesinden yukarı yerlerde oturmaya alıştırma. Karılarınızı yer seviyesinden yukarılarda oturmaya alıştırmayın ve onlara okuma yazma belletmeyin. Onları tüm isteklerinde hayır olmaz karşılığını almaya alıştırın. Çünkü onların isteklerine uymak onları küstahlaştırmaya yarar. Karılarınızı yerde oturmaya alıştırın. Onlara okuma yazma öğretmeyin. Sadece yün örmesi ve bir de Kur'an'ın Nur suresini öğretin. Atasözleri halindeki bu hadisi inceleyen İbn Hacer, Muhammed'in kendi karılarına karşı bu şekilde davrandığını ve müminler arasında karısına okuma yazma öğretmeye kalkanları Tanrı'ya karşı gelmekle suçladığını anlatır. Yukarıdaki atasözlerine eklenebilecek olan bir diğeri de şudur: kadınları en gerilerde tut, oturt. Çünkü Tanrı onları oralara layık görmüş, yerleştirmiş bulunmaktadır. İslam dünyasının esasen cahil olan ve Muhammed'e özenerek okuma yazma bilmemeyi meziyet sayan çoğu erkekleri için kadını okuma yazma gibi şeylerden yoksun kılmak hiç kuşkusuz bulunmaz bir nimet sayılmıştır. Çünkü kadına okuma öğretmeyi yasaklayan zihniyetin gerisinde onları erkeklerin hakimiyetine ve köleliğine terk etme düşüncesinin yattığı ortadadır. Çünkü okuma yazma bilen ve kafası biraz olsun işler hale gelen bir kadının fikirsel gelişmeye yönelebileceği, böylece kendisini eşitsizlikler, haysiyetsizlikler ve haksızlıklar içerisinde tutan bir düzene karşı direneceği muhakkaktır. Böyle bir durumda erkek için kadını hakimiyet altına almak, boynu bükük durumda tutmak ve ona diş geçirmek mümkün olmayacaktır. Nitekim Arap kaynaklarından ve örneğin İbn İshak, İbn Hişam gibi yazarlardan öğrenmekteyiz ki Muhammed, ilk karısı Hatice'ye karşı hiçbir zaman seyitlik edememiştir. Çünkü Hatice akıl ve idrakle iş gören, şahsiyeti kuvvetli, şeref ve haysiyet sahibi bir kadındı. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Hatice, başkalarına mal ve para vererek ticaret eder, onları kâra ortak yapar, işini görürdü. Muhammed'i işe aldıktan sonra aynı şekilde davranmış, onu ticaretine ortak kılmış ve bir süre sonra da onunla evlenmiştir. Fakat tekrar hatırlatalım ki Muhammed, böylesine becerikli ve zeki bir kadına hükmetmenin kolay olmadığını çabuk anlamıştır. Nitekim bundan dolayıdır ki, bütün yaptığı iş Hatice'den para alarak ve onun talimatına uyarak Şam'a ve diğer yerlere mal götürmek, mal getirmek olmuştur. Ticaret alışveriş işlerinde Hatice bilgili ve tecrübeli olduğu için onun sözünü dinlemekten ve onunla iyi geçinmekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Peygamberliğe kalkıştıktan sonra dahi onun öğütlerine uymayı kendi çıkarlarına yatkın bulmuştur. Bundan dolayıdır ki Hatice ile evli kaldığı süre boyunca ne başka bir kadınla evlenmiş ne de Hatice'ye hükmedebilmiştir. Fakat Hatice'nin ölümünden sonra birdenbire değişmiş ve kendisini bambaşka bir insan bilmiş. ardı ardına evliliklere girişmiştir. 11 kadını bir arada hareminde bulundurduğu olmuş, onlar üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmuş, çoğu kez onları birbirine katmış, eğer tabir caiz ise Hatice'ye yapamadıklarının acısını onlardan çıkarmıştır. Söylemeye gerek yoktur ki, bunu yapabilmek ve mümin erkekleri de karıları üzerinde üstünlüğe kavuşturabilmek için, kadın sınıfını aklen ve fikren gelişemez halde tutma yollarını açık bırakmıştır. Bu çarelerin ilki ve en esaslısı olsun diye kadınlara okuma yazma öğrenimini olanaksız kılmıştır. Fakat kadının kocasına karşı görevlerini öğretmek üzere kadınların talim ve terbiyesini öngörmekten geri kalmamıştır. Kur'an'a koyduğu, "Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun." K66 Tahrim Suresi ayet 6 şeklindeki ya da buna benzer hükümler hep bunu sağlamak içindir. Bu ayetten maksat kocaların karılarına okuma yazma değil fakat sadece hayız, istihaza, namaz vesaire gibi ilmihal sorunlarını belletmelerini sağlamak ve Allah korkusunu kalplerine sokmaktır. Kadın için kocasının hizmetlerini görmek, şehvetini gidermek, ona boyun eğmek ve nihayet çocukları beslemek vesaire gibi işler hep din emirlerine dayalı şeyler olduğu için kadının talim ve terbiyesi bu emirlerin öğrenilmesine bağlanmış. İşte bundan dolayıdır ki bu iş kocaya bırakılmıştır. Bunu yapmakla koca herkesten önce kendi çıkarlarına uygun bir iş görmüş olacaktır. Tekrar edelim ki, karısını bu şekilde talim ve terbiye etmekle görevli kıldığı kocaya Muhammed okuma yazma öğretme yetkisini vermemiştir. Böylece mümin erkeğin kafasını okuma yazma bilen kadın dinsel görevleri yerine getirmez inancıyla yıkamıştır. Bundan dolayıdır ki aradan 1400 yıl geçmiş olmasına rağmen Müslüman erkek bugün dahi eğitim görmüş kadına karşı doğal bir alerji duyar. Okul görmüş kızlardan iyi, itaatkar ve sadık ev kadını çıkamayacağına inanmıştır. Yüksek öğrenim yapmış ve kültürlü sayılabilecek erkekler bile bu konuda kendilerini ön yargılardan kurtaramamışlardır. Eğitim kuruluşlarının kızlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, kızların bekaretlerini kaybetmelerine, evliliğe karşı husumet beslemelerine vesile olduğunu, bu yüzden kocalarına karşı asi olmaları ve hatta kocalarını aldatma yollarına başvurmaları yolunu hazırladığını düşünmekten kurtulamamışlardır. Yine bundan dolayıdır ki, aileler kızlarını eğittikleri takdirde onlara koca bulamayacakları korkusu içindedirler. Mısır, Cezayir ve Fas gibi batı dünyası ile yakın ilişkilerde bulunan ülkelerde bile durum budur. Bir Arap yazarın şu satırları ilginçtir. Arapların ve berberilerin düşündüğü odur ki, kızlar için eğitim fuzuli bir şeydir ve ancak geleneksel ilişkileri tehlikeye sokmayacak ölçüde olmalıdır. Ki bu da kadının görevinin evde ekmek yapmak, yemek hazırlamak, sırtta çocuk taşımak gibi şeyler olduğu göz önünde tutularak ayarlanmalıdır. Bu nedenle aileler kızlarını akademik ya da teknik okullara değil, sadece ev işi öğreten okullara göndermektedirler. Öte yandan kadının kapatılmasını ve erkekten uzak tutulmasını dinsel gerek olarak benimseyen şeriat mantığı, kızların öğrenim görmek üzere evden çıkıp okula gitmelerini, hele kızlı erkekle okullarda ders görmelerini büyük günah bilir.